Ayrım 13, sayfa 239. Asker, jandarma hamlesi, yeni deliller. Belgenin askeri savcılığa ulaşmasının ardından soruşturma ıslak imzanın Dursun Çiçek'in el ürünü olup olmadığı yolunda inceleme ile başlatıldı. İlk iş olarak ıslak imzalı orijinal metin jandarma kriminal laboratuvarına gönderildi. Jandarma kriminal ıslak imzalı belge ile ilgili raporunu 23 Şubat 2010 tarihinde hazırladı. Askeri savcılığa gelen rapor Ergenekon savcılarını da rahatlatan bir sonuç verdi. Jandarmada Dursun Çiçek el ürünü olduğu kanaatine varılmıştır dedi. Raporda adli tıp raporundaki gibi bir muhalefet şerhi de yoktu. Jandarma bu şekildeki kararını askeri savcılığın elini güçlendirmek için mi verdi yoksa İçişleri Bakanlığı'nın bir etkisi mi vardı sorusu da soruldu. Etki var mı yok mu, varsa kimlerin etkisi var bilinmez ama ne olursa olsun jandarmanın kanaatinin bu yönde olması. Askeri savcılığında bir adım daha ileri gitmesi ve daha ayrıntılı inceleme yapmaya karar vermesine etki yaptı. Askeri savcılık farklı ve ek delil aramaya başladı. Bu arayışları biraz sonra anlatacağım. Önce jandarma raporunun ayrıntılarına bakalım. Jandarma raporundan ilginç bulgular. Jandarmanın raporunda tıpkı adli tıbbın raporunda olduğu gibi Dursun Çiçek'e ait çok sayıda ve değişik tarihlerde atılmış imzalar kıyaslamaya konu edildi. Tek bir imzası ile belgedeki imzanın karşılaştırması yapılmadı. Basit tersimli bir imza olduğu için belgedeki imzanın bir noktası bir imzaya benzerlik gösterirken diğer noktaları göstermiyordu. Belgedeki imzanın her noktası farklı bir imzası ile benzerlik gösterdiği yolunda ayrıntılı bir rapor hazırlandı. Yani rapora göre tıpatıp aynı olan ya da tıpatıp belgedeki imza ile uyan bir imza örneği yoktu. Neredeyse belgedeki imzanın 20 farklı noktası 20 farklı imza ile kıyaslanarak benzerlik sağlandığı görülmüştü. Aynı yazıcıdan çıkmış. Raporda orijinal belge üzerindeki yazının baskı kalitesi, belgenin sayfa düzeni ve satır aralık mesafeleri, yazıcı tamburundaki dram, arızadan kaynaklanan ve 7,5 santim aralıklarla tekrarlanan toner izleri yönünden benzerlik olup olmadığına bakıldı. Islak imzalı metnin tüm sayfalarının aynı cins yazıcı ile yazdırılarak çıktısının alındığı tespit edildi. Bilgisayarda hazırlandı, keçe kalemle imzalandı. Orijinal metnin bilgisayar ortamında hazırlanarak lazer yazıcı ile baskısının alınması suretiyle oluşturulduğu belirlendi. Yine orijinal metnin 4. sayfasında Dursun Çiçek, Doktor Deniz, Piyade Kurmay Kıdemli Albay isim bloğu üzerinde bulunan ıslak imzanın keçe uçlu siyah mürekkepli bir kalem kullanılarak atılan ıslak bir imza olduğu belirlendi. Dosyalanmamış. Islak imzalı belgenin üzerinden tahrifat yönünden de inceleme yapıldı. Belgeler üzerinde silinti, kazıntı, karalama, lekeleme, ilave, çıkarma, zımba ve delgeç deliği gibi tahrifat yapıldığını gösteren herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ancak belgenin orta yerinden başlamak üzere 3 defa katlandığı, bu katlama izlerinin denk geldiği yerlerde deformasyonlar olduğu tespit edildi. Yani bu orijinal belge yazıldıktan sonra herhangi bir dosyaya konulmamış, belge bilgisayar ortamında yazılmış, lazer yazıcıdan çıktısı alınmıştı ve sonra üçe katlanarak taşınmıştı ya da zarflanmıştı. Belgelerin boy ve genişliği. Kopya belge ile ıslak imzalı belgenin karşılaştırılmasında ise içerik ve imla kuralları, noktalama işaretleri ve benzerleri yönünden aynı olduğu belirlendi. Islak imzalı belgenin metin genişliği 16.9 santim, fotokopi belgenin metin genişliği ise 16.3 olarak bulundu. Islak imzalı metnin sol üst köşesindeki gizli yazısı ile sol alt köşesindeki gizli yazısı arasındaki mesafe 25.7 santim olarak tespit edildi. Kopya belgede bu mesafe 25.5 santim olarak ölçüldü. Bu bulgulara dayanılarak ıslak imzalı belgenin görüntü formatında bir tarayıcı ile düşük çözünürlükte taranarak bilgisayar ortamına aktarıldığı, belgelerin düşük çözünürlükte taranması sebebiyle harf karakterlerinin yapısında bozulmalar meydana geldiği yorumu yapıldı. Daha sonra aktarılan bu görüntülerin sayfa kenar boşluklarının düzenlenmesi amacıyla yükseklik ve genişliğinin 25.5 x 16.3 cm ebatlarında ayarlandığı, elde edilen görüntülerin ise yazıcıdan çıktılarının alınması ve alınan çıktıların fotokopilerinin çekilmesi suretiyle çoğaltılarak kopya belgenin oluşturulduğu tespitinde bulunuldu. 3 kaligrafide imzası var. Dursun Çiçek'in mukayese imzalarının birbirleri arasında yapılan inceleme ve karşılaştırma sonucunda Çiçek'in 3 farklı kaligrafide imzası bulunduğu görüldü. Bunların bir grubunun el kaldırma hareketi yapılarak atıldığı, bir başka grup imzada genel şekil yönünden benzerlik gösteren fakat el kaldırma hareketi içermediği kaydedildi. Son grup imzada ise paraf niteliğinde tatbik edilen ve genel şekil yönünden diğer iki gruptan farklı tarzda tersim edilmiş imzalar olduğu kanaati dile getirildi. Islak imzalı metnin 4. sayfasında yer alan Çiçek'in imzasının özellikle el kaldırma hareketi içermeyen mukayese imzalarının karşılaştırılması sonucunda benzerlikler görüldüğü belirtildi. Bu benzerlikler şöyle ifade edildi. İmzaların genel şekil ve işlerlik derecesi, imzaların başlangıç hareketlerinin yapılışı, imzalar içerisindeki dairesel dönüş hareketlerinin yapılışı, imzalar içerisindeki buklesel el hareketinin yapılışı, imzalar içerisindeki çizgisel hareketlerin birbirine göre konumu ve oranı, imzaları meyil istikamet pozisyonu ve açısal özelliği, imzaların bitim hareketinin yapılışı. Tüm bu benzerliklerden hareketle ıslak imzalı belgede atılı bulunan imzanın Dursun Çiçek'in eli ürünü olduğu kanaati rapor edildi. Tıpatıp benzer imzası yok. Raporda benzerliklere tek tek örnek verildi. Ancak ıslak imzanın tıpatıp benzeri olan tek bir mukayese imza yoktu. Örneğin başlangıç hareketinin yapılışının benzediği imzanın dairesel dönüş hareketleri birbirine uymuyordu. Ya da çizgisel hareketlerin birbirine göre konumu ve oranı ıslak imzalı metinle aynı olan bir imzasında meyil istikamet pozisyonu ve açısal özellikleri benzerlik taşımıyordu. Ama farklı imzaların tümünden elde edilen benzerlikler ıslak imzalı metinle karşılaştırılınca bütününün benzediği sonucuna ulaşılabildi. Uzmanlar hiç kimsenin tıpatıp aynı ya da tıpatıp benzer imza atmasının mümkün olmadığını, benzerlik incelemesinin farklı ve çok sayıda imza ile yapılmasının doğru olduğunu belirtiyorlar. Uzmanlar aynı kişinin iki aynı belgedeki tıpatıp aynı olan imzalarından birisinin sahte olduğuna dikkat çekiyorlar. Ancak aynı uzmanlar bu kadar basit bir imzanın bu kadar yoğun farklılıklara sahip görülen ve çok sayıda imzadan sonuca ulaştırılmasının da normal olduğuna işaret ediyorlar. Yeni delil araştırması. 23 Şubat'ta hazırlanan ve askeri yargıya havale edilen bu rapor sonucunda askeri savcılık bir hamle daha yaptı. Hamle Çiçek'e yönelik gibi duruyordu. Resmi açıklama yapıldı. Açıklamada, söz konusu belgenin ıslak imzalı aslının mevcudiyeti iddialarını doğrulayabilecek bazı delillerin elde edilmesi nedeniyle 24 Haziran 2009 tarihli karara esas teşkil eden gerekçelerin yapılmakta olan soruşturmada geçerliliğini yitirmiş olduğu dikkate alınmış ve Genelkurmay Askeri Savcılığınca verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararı kaldırılmıştır denildi. Yani askeri savcılık takipsizlik kararını kaldırmış ve Çiçek yargılanmaya başlanmıştı. Islak imzalı orijinal metnin ortaya çıkması, buna ilişkin tartışmalı da olsa adli tıp raporları ve son olarak jandarma kriminalin verdiği eli ürünü olduğu yolundaki karar, askeri savcılığın ilk verdiği karardan dönmesine neden oldu. Savcılık Çiçek'i çağırdı ve bir kez daha ifadesi alındı. Ardından da tutuklama talebiyle askeri mahkemeye sevk etti. Ancak 1 Mart 2010 tarihinde Genelkurmay Askeri Mahkemesi'ne çıkan Çiçek tutuklanmadı. Mahkeme tutuklama talebinin reddine karar verdi. Bu olmamalıydı. Tutuklanmadı ama Çiçek'in her zaman dik duran omuzları sürecin başından bu yana ilk defa düştü. Tutuklandığında hastalda geçirdiği 60 saat boyunca sivil savcıların karşısında yitirmediği soğukkanlılığını bu mahkemedeki 1 saatlik sürede yitirdi. Çiçek hukuk mücadelesinin hiçbir anında metanetini, gücünü yitirmemişti. Hiçbir anda yaşadıklarından dolayı kimseye gücenme hissi göstermemişti. Ama yıllarını verdiği, ömrünü adadığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mahkemesinde, sanık kürsüsündeyken içi ezildi. Serbest kalıp dışarı çıktığında yanındaki kızının bile güçlükle duyduğu iki kelimeyi mırıldandı. Bu olmamalıydı. Ve o gece uyurken hayatında ilk kez aniden sıçrayarak uyandı, ter içindeydi. Çiçek tutuklanmadı ama hakkındaki soruşturmaya askeri savcılık tarafından devam ediliyordu. Başka izlerin peşinde. Aslında askeri savcılığın geldiği noktada ihtiyaç duyulan ve sivil savcılığın yapmadığı tüm incelemeleri yapabilmek için uygun iklim de oluşmuştu. Jandarma kriminalden imzanın Dursun Çiçek'e ait olduğu yönündeki rapor, askeri savcılığın yeni deliller olduğuna ilişkin ifadesiyle ortam yumuşadı. Askeri savcılığa şüpheyle bakanlar da olayın üstünün örtüleceğini düşünenler de gelinen noktada fikir değiştirdi. Askeri savcılığın çiçeğin yakasını bırakmayacağı inancı güçlendi. Dursun Çiçek ve avukatları bu yeni delillerin ne olduğunu öğrenmek istedi. Sordular, araştırdılar ancak yeni sayılabilecek bir delil göremediler. Yeni delil olsa olsa parmak izi, kimyasal analizler olabilirdi. Bunu da zaten kendileri talep ediyorlardı. Zaten askeri savcılık da bu yeni izlerin peşine çoktan düşmüştü. Parmak izi. Askeri savcılık askeri mahkemeye Çiçek'in tutuklama istemiyle sevk yazısıyla birlikte aynı tarihte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına da bir yazı gönderildi. Belge üzerinde kimyasal inceleme ve parmak izi araştırması yapmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından izin istendi. Bu yeni ve asıl hamleydi. Bu yolla belgeye dokunan herkesin kimliği belirlenebilirdi. Belgeyi Çiçek hazırladıysa bu belirlenecekti. Çiçek yargıda hesabını verir, verilecek hüküm gereği infazı gerçekleştirilir ama bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik bir yıldır süren yıpratıcı tartışmalara bir son verilebilirdi. Ama aynı zamanda belgeyi çalan, sızdıran ihbarcı da bulunurdu. Çiçek'in izi bulunmazsa bu durumda bu yönde verilecek bir hükümle hukuksal süreç belli bir noktaya ulaştırılmış, belirsizliğin bir açısı netleştirilmiş olurdu. Ordu üzerindeki tartışmalar yargısal bir hükümle durdurulurdu. Bu arada elde edilecek parmak izlerinden belgeyi kimin hazırladığının belirlenebilmesi için yeni ama farklı bir süreç başlatılabilirdi. Bu belgeyi kim hazırladıysa kağıt üzerinde deri kalıntısını, parmak izini de bırakmış olmalıydı. Bu izlere bakılması halinde içinden çıkmanın kolay olmadığı imza düğümünün bir adım ötesine geçilebilirdi. Askeri savcılığın belge üzerinde ve ihbar mektubu ve ekleri üzerinde de parmak izi ve kimyasal iz araştırması yaptırmasıyla özellikle belgede Albay Dursun Çiçek'in ile belgeyi hazırlayanın Dursun Çiçek mi ya da başka biri mi olduğunun belirlenmesi daha da kolaylaşacaktı. Belgeyi hazırlayan Çiçek değil de bir başkası ise ve bu kişinin kimliği belirlenecekti. Ve eğer bu kişinin kimliği bir başka kurumu işaret ediyorsa o zaman ortalığın şimdikinden daha fazla karışacağını tahmin etmek güç değildi. Böyle bir inceleme ile ihbarcı da bulunacak ve karargâhtan bilgi sızdıran ya da Türk ordusunu yıpratan da deşifre olacaktı. Askeri savcılık yalnızca belge üzerinde değil, ihbar mektubu ve ekleri üzerinde de ayrıntılı bir parmak izi ve kimyasal iz analizi yaptırmak istiyordu. İhbar mektubunun gönderildiği posta şubesi, zarf ve hatta pul üzerinde bile ayrıntılı inceleme ve analizler yapılacaktı. Önce izin alınmalıydı. Ama izin irticayla mücadele eylem planı isimli belgenin imza bloğunun olduğu 4. sayfa ile ilgiliydi. Diğer sayfalar ve ihbar mektubu üzerinde herhangi bir kısıtlama yoktu. Zaten sivil savcılık belgenin tahribata uğrayacağı endişesiyle incelemeye itiraz ettiği günlerde ihbar mektubu ve eklerinde böyle bir kısıtlama olmadığı için inceleme başlatılmıştı. Nedense aylar boyunca sadece imzaya takılıp kalınmıştı. Şimdi askerin böyle bir inceleme yapması da pek istenmiyordu. Gerekçe ise belgenin tahribata uğrayabileceği endişesiydi. Oysa belge üzerinde yapılabilecek başkaca bir inceleme kalmamıştı. Bunun için tahribata uğraması pahasına parmak izi ve kimyasal iz analizi yapmakta sakınca bulunup bulunmadığı tartışmalı bir durum olarak değerlendirildi. Belgeye eldiven takarak dokunan Çiçek de böyle bir incelemeyi istiyordu. Kendinden emindi. Belgede parmak izi ya da kimyasal başka bir izi bulunmaması halinde imzanın varlığını çürütecek önemli bir koza kavuşacaktı. Böyle bir incelemenin yapılıp yapılmaması tartışmasını perde arkasında bu inceleme sonucunda belgeye dokunan herkesin kimliğinin belirlenebilecek olması yatıyordu. Sivil savcıların böyle bir inceleme sırasında belgenin tahribata uğrayacağından mı yoksa ihbarcının kimliğinin ortaya çıkacağından mı daha çok endişe ettiği de başka bir tartışma konusu oldu. Bu kitap baskıya hazırlanırken İstanbul Başsavcılığı ile de anlaşmaya varıldı ve parmak izi analizleri yapıldı. Askeri savcılık imza bloğunun bulunduğu 4. sayfada değil, ilk 3 sayfada parmak izi ve kimyasal analiz yapma izni aldı. Böylece belge üzerinde yapılan kimyasal incelemede belgeye dokunan herkesin parmak izine ve deri kalıntısı gibi izlere ait inceleme yapıldı. Bu incelemelerin sonucu kitap baskıdayken henüz kamuoyuna açıklanmamıştı. Analiz. İmza analizi. Çiçek de inceletti. Bu arada Albay Dursun Çiçek de askeri savcılık gibi hem imza hem de parmak iziyle ilgili kendi çalışmasını yapıyordu. Taklit olduğunu iddia ettiği belgenin altındaki bu imzanın kendi imzasına benzeyip benzemediğini bizzat kendisi de inceledi. Uzman bir ekip imza karşılaştırması yaptı. Resmi kurumların inceleme yapması için ayrıntılı çalışmasını da avukatı aracılığıyla savunmasına eklemek üzere kaleme döktü. Bakalım. Dursun Çiçek'in kendi yaptırdığı incelemede bizzat soruşturma konusu olan ünlü belgedeki imza ile Albay Dursun Çiçek'in jandarma kriminalin esas aldığı değişik belgelerdeki ve değişik tarihlerde kullandığı imzaların karşılaştırması yapıldı. Adli tıp inceleme yaparken gerçek oranları ve imzanın belgeye yaptığı açıları dikkate almamıştı. Çiçek'in uzmanları ise daha da ayrıntılı bir inceleme yapabilmek amacıyla kullanılan tüm imzaları belgeler üzerindeki gerçek açılarına ve ölçülerine göre birbirlerine oranlarını koruyarak kıyasladılar. İşte o hassas orantılı olduğu ileri sürülen çalışma. İmzaların detaylı olarak incelenmesini kolaylaştırmak amacıyla imzalar belgelerden orijinallerine bağlı kalınarak vektörlere dönüştürülmek suretiyle alınmıştır. Burada belgedeki ıslak imza örneği resmi var ve diğer belgelerdeki 9 imzanın fotoğrafı var. Albay Dursun Çiçek'e ait imzalar 4 ana bölümden oluşuyordu. 1 imza girişi başlangıç, 2 O şeklindeki başlangıç bölümü, 3 bukleler, 4 imzanın bitiş karakteri. 1. İmzaların giriş noktalarının incelenmesi, değerlendirme. Solda yer alan mukayese imzaların giriş noktaları incelendiğinde, bir kalemin kağıda dokundurulduğu noktadan sol alt istikamete doğru bir miktar ilerleyip, kalem kalkmadan tam tersi istikamette kalem izinin üzerinden ilerleyerek imzaya başlandığının alışkanlık edinildiği gözlenmektedir. 2. Sadece en altta bulunan 1993 yılında atılan imza girişinin açıklığı yönüyle belgedeki imzaya benzediği görülmektedir. Ancak bu imzadaki açıklığın ise titrek, düzensiz ve V şeklinde oluşturulduğu gözlemlenmektedir. Belgedeki imzanın başlangıç noktasının ise sağa doğru yatık, düzenli, yumuşak ve paralel U şeklinde başladığı ve imzanın tüm eğimlerine paralel olarak oluşturulduğu görülmektedir. 3. Belgedeki imzanın başlangıç bölgesinin alt seviyesi imzanın gövdesini keserek alta taşmıştır. İmza gövdesinin altına belirgin taşma yoktur ve çoğunlukla imza gövdesinin yukarı doğru uzağında oluşturulmuştur. 4. Sonuç olarak sadece bir imzada başlangıç noktası itibariyle açıklık yönünden bir benzerlik görülmektedir. Ancak incelenen nitelik açısından ortak bir benzerlik yoktur. 2. O şeklindeki başlangıç karakterinin incelenmesi. Mukayese imzaların değerlendirilmesi. Solda yer alan mukayese imzaların O şeklindeki başlangıçlarının tamamında bir titreklik vardır. 2. Eliptik eğimler geometrik ve homojen değildir. 3. Dönüşte yumuşak ve esnek değildir. 4. Akıcılık ve işlerlik görülmemektedir. 5. Eğimler oluşturulurken kalem hakimiyetinin azlığı mevcuttur. 6. Ani kırılma ve düzensizlikler bulunmaktadır. 7. Gövdenin eliptik yapısı simetrik değildir. Belgedeki imzanın değerlendirilmesi. Sağda yer alan belge üzerindeki imzanın O şeklindeki başlangıcında bir titreklik yoktur. 2. Eliptik eğilimler geometrik ve homojendir. 3. Dönüşler yumuşak ve esnektir. 4. Akıcılık ve işlerlik yoktur. 5. Eğimlerin bütünü yüksek kalem hakimiyetiyle oluşturulmuştur. 6. Ani kırılma ve düzensizlikler yoktur. 7. Gövdenin eliptik yapısı simetriktir. 3. İmzalardaki buklelerin incelenmesi. Mukayese imzaların değerlendirilmesi. Solda yer alan mukayese imzaların ortasında yer alan buklelerin tamamında bir titreklik vardır. 2. Buklenin üst sivri noktası akıcı ve düzgün değildir. 3. Dönüşler yumuşak ve esnek değildir. 4. Eğimler oluşturulurken kalem hakimiyetinin azlığı mevcuttur. 5. Ani kırılma ve düzensizlikler bulunmaktadır. Belgedeki imzanın değerlendirilmesi. Sağda yer alan belge üzerindeki imzanın buklede ise bir titreklik yoktur. 2. Buklenin üst sivri ucuna giriş ve çıkış akıcı ve düzgündür. 3. Dönüşler yumuşak ve esnektir. 4. Eğimlerin bütünü yüksek kalem hakimiyetiyle oluşturulmuştur. 5. Ani kırılma ve düzensizlikler yoktur. 3. İmzalardaki bitiş karakterlerinin incelenmesi. Mukayese imzaların değerlendirilmesi. Solda yer alan mukayese imzaların bitiş karakterlerinde 1. Üstten ikinci şekil hariç titreklik vardır. Dönüşler yumuşak ve esnek değildir. 2. Eğimler oluşturulurken kalem hakimiyetinin azlığı mevcuttur. 3. Ani kırılma ve düzensizlikler bulunmaktadır. 4. Şekilsel olarak bakıldığında tamamı üçgenimsi bir yapıya sahiptir. 5. Tamamının kesişme noktası geniş açı ile birbirine bağlanmıştır. En az 32 derecedir. 6. Orta açıklık ise belirgin olarak aralıklı bir yapıya sahiptir. Belgedeki imzanın değerlendirilmesi. Sağda yer alan belge üzerindeki imzanın buklesinde ise 1. Titreklik yoktur. 2. Dönüşler yumuşak ve esnektir. 3. Eğimlerin bütünü yüksek kalem hakimiyetiyle oluşturulmuştur. 4. Ani kırılma ve düzensizlikler yoktur. 5. Kesişme noktası 18 derece gibi dar bir açıdır. 6. Orta açıklığı oldukça dardır. 7. Birbirine paralel iki çizginin yan yana duruşu şeklinde bir oluşum vardır. Üçgenimsi bir yapı yoktur. Blok inceleme. Çiçeğin danıştığı uzmanlar mukayese imzaların sahte belge üzerindeki taklit imza ile blok olarak benzerliklerini de inceledi. Bu inceleme aslında eski bir yöntem. Grafoloji ve sahtecilikle yakından ilgisi olmayan kişiler imzaları kıyaslarken blok olarak incelerler. Oysa kriminal uzmanlar artık bu yöntemi pek kullanmıyor. Buna rağmen çiçeğin uzmanları her kesime hitap edebilmek için bu yöntemi de çalışmalarına eklediler. Blok inceleme aslında en basit inceleme olarak tanımlanabilir. Yani mukayese imzalar ile kıyaslama yapılan belgedeki imzanın çıplak gözle benzeyip benzemediğine dair yapılan bir inceleme. Mukayese imzalar ile sahte belge üzerindeki taklit imza blok olarak karşılaştırıldığında ilk bakışta benzerlikler gözlemlenmesine karşın ayrıntılı inceleme yapıldığında belirgin farklar ortaya çıkıyor. Açılar ve akıcılık da uymuyor. Mukayese imzaların sahte belge üzerindeki taklit imza ile işlerlik, akıcılık ve imzaların atılış biçimleri bakımından incelenmesi de yapıldı. Bunun sonucunda da belge üzerindeki imzanın genel atılış istikametleri birbirine paralel, geometrik, simetrik ve düzgün ve belirli açıları izlediği görülüyor. Ancak mukayese imzalarda aynı şekilde bir benzerlik görülmüyordu. Bunun sonucunda belirgin ve somut karakteristik farklılıklar olduğu sonucuna varıldı. Keçe kalem şüphesi. Taklit imzanın kağıt üzerindeki fiziki iz ve fulaj izi olarak bilinen derinliği önleyecek, taklit edilmesini kolaylaştıracak şekilde esnek uçlu siyah keçeli kalemle atılması dikkat çekici bulundu. Albay Dursun Çiçek'in incelenen 90 civarındaki mukayese imzalarında keçe uçlu bir kalemle atılmış hiçbir imza bulunmuyordu. Sonuç, Çiçek'in danıştığı uzmanların sonuç ve kanaatleri şöyleydi. Taklidi kolay. Albay Dursun Çiçek'in imzası oldukça yalın ve basittir. Taklit edilmesi çok kolaydır. Gelişmiş ülkelerdeki grafoloji uzmanları ve bilirkişiler salt imza mukayesesi ile masum bir kişinin sanık haline getirilmesinin ve sanıktan suçluya ulaşma gayretlerinin yanlış bir yaklaşım olduğunu savunmaktadırlar. Ek delil gerek. Mutlaka olay örgüsü incelenerek olayla imza arasında illiyet bağının kurulması ve iddia ile örtüştürerek bir bütün olarak yaygın kanaate varılması ve diğer ek bulgu ve delillerle iddianın güçlenmesi gerekmektedir. Tanık şart. Gelişmiş ülkelerde rastlanmayan bir uygulamada imzanın eliyle atıldığı kanaatinin bilir kişilerce raporlanmasıdır. Bir imzanın eliyle atıldığı iddiasında bulunabilmek ya da bu yönde kanaatin varlığından söz edebilmek sadece imzanın atılmasına tanıklık edilmesinden geçer. Bu gerçek asla unutulmamalıdır. Usul haline gelmiş eliyle atıldığı kanaati şeklinde bir beyanla konunun rapora bağlanması oldukça ilkel ve bilimsellikten uzak bir yaklaşımdır ve derhal yasal olarak bunun önü alınmalıdır. Sübjektif ifade olamaz. Bunu teyiden yeni nesil uzman ve bilir kişiler açık bir şekilde imzanın belirli bir kişi tarafından atıldığının söylenmesinin sadece iki kişi tarafından kesin olarak söylenebileceğini ifade etmektedirler. Bunlardan birisi imza sahibinin kendisi, diğeri ise imza atılmasına tanıklık eden kişidir. Bunun dışında hiçbir uzman ve bilirkişi imzanın eliyle atıldığı ifadesini kullanamazlar. Bu sübjektif bir yaklaşımdır. Makineyle atılabilir. Yine gelişmiş ülkelerde bilirkişi ve uzmanlar imzanın benzerlik oranından söz ederek rapor hazırlarlar. İfade olarak az benziyor, benziyor ya da çok benziyor değerlendirmesinin ötesine geçmezler. Çünkü imzalar imzanın basitliği, taklit edenin el yeteneği ve çok sayıda egzersiz yapılarak rahatlıkla taklit edilebilirler. Gelişmiş dijital kontrollü makinelerin varlığı düşünüldüğünde taklit edilebilir bir imza iddiasıyla masum bir kişinin suçlanması kabul edilemez. Bu suçlama ne hukukun temel ilkeleriyle ne de bilimsellikle açıklanamaz. Hatalı kararlar var. İçtihatlar incelendiğinde sadece imza benzerliği sonucunda bilirkişilerin yanlı, bilgisiz ya da yanlış kanaatleriyle birçok masum kişinin yargılandıkları, hüküm giydikleri ve bu kararların zaman içerisinde yanlış olduğunun ispatlanması ve veya ortaya çıkmasıyla verilen kararların yanlışlığının anlaşıldığı görülmüştür. Tek başına imza yetmez. Günümüz teknolojisinin vardığı noktada CNC türevi nümerik kontrollü makinelerin çok yüksek hassasiyetle iş yaptıkları bilinmektedir. Hal böyleyken imza taklidi çok kolaylaşmış, tek başına imza kişi iradesinin belgeye yansıtılması noktasında yetersiz bir araç haline gelmiştir. Bu nedenle esasen mevcut sistemin de sorgulanması gerekmekte, daha güvenli araç ve yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Sonuç olarak benzerlik ve kanaat kanıt olamaz, kanıtsız yargılama adil ve hukuki değildir. Başka izler de aranmalı. Çiçek cephesinden imza ile ilgili bilimsel yaklaşım bu yönde. Adli tıp ve jandarma kriminalin verdiği raporlar da ortada. İmzanın delil sayılıp sayılmayacağına, bu haliyle gerçek mi taklit mi olup olmayacağına dönük kararı yargı verecek. Belgenin karargah içinde bir uzantısı, işaret ettiği başka belgeler ya da bu belgenin gereği yapılan fiiller, belgeye atıf yapılan başka belgeler bulunsa ek delil olarak görülüp yargının işi daha da kolaylaşır. Ancak Askeri Savcılık ve Genelkurmay Başkanlığı buna dair bir işaret bulamadı ve bunu daha 2009 yılının Haziran ayında yaptığı inceleme sonucu olarak açıkladı. İmza ya da belgeye ilişkin tanık da yok. İhbarcı ortaya çıkıp iddialarını kanıtlayacak yeni bilgi, belge ve bulguları yargıya ulaştırsa bu da sonuç alınmasına yardımcı olur. Ama anlaşılıyor ki ihbarcı da kendini gizleyecek. İşte bu durumda belgenin gerçek olup olmadığını kanıtlayacak imzadan başka karinelere başvurulacak. Bu karinelerin en başında da belge üzerindeki parmak izleri ve kimyasal izler var. Parmak izi taşınamaz mı? Peki belge parmak izi açısından incelendiğinde Dursun Çiçek'in parmak izi bulunmazsa bu durumda belgeyi Çiçek hazırlamadı bu sahtedir denilebilir mi? Aslında denilemez. Belki de belge imzadan sonra parmak izi açısından temizlenmiştir. Hatta daha zorlama bir yorumla Ergenekon savcılarının sorgusunda belgeye eldiven takarak dokunan Çiçek belgeyi hazırlarken de eldiven kullanmış olabilir denilebilir. Peki parmak izi varsa? Bu durumda hem imzası hem parmak izi var. Daha ne kanıt istiyorsunuz? Bu belge gerçek ve Çiçek hazırlamıştır denilecektir. Ve muhtemelen en şüphecilerce bile kabul görecektir. Aslında bu durumda bile söylenebilecek karşı tez var. O da parmak izinin taşınmış olabileceği yönünde. Çünkü parmak izi taşımak bir yerden kopyalayıp bir başka yere eklemek günümüz teknolojisiyle mümkün ve hiç de zor değil. İmza taklitçiliği konusunda uzman yardım alan Dursun Çiçek ve avukatları parmak izi transferi konusunda da yardım aldılar. Bu konudaki bilgileri askeri savcılığın dikkate alması amacıyla henüz bu konuda bir inceleme başlatılmamışken 19 Mart 2010 tarihli bir dilekçeyle askeri savcılara ulaştırdılar. O araştırmaya yakından bakalım.